Yunus Adası'ndan iyi akşamlar değerli dostlar, değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar. Bir Yunus Adası'nda daha birlikteyiz. Değerli hocam, bugün istina makamını konuşalım.
Evet.
Siz de uygun görüyorsanız eğer.
Tabii efendim. Hayır.
Sizin değişik konuşmalarınızda bu kavramdan bahsediyorsunuz. Arzunun sonsuzca kışkırtıldığı bir çağda yaşıyoruz.
Maalesef. Maalesef.
Kapitalizm adeta nefsi emmareyi kışkırtıyor. İsteyebildiğin kadarını iste, gidebildiğin kadarına yere git, efendim, fethedebildiğin kadar arzuyu fethet. Bizi adeta süfli arzularımızın oyuncağı haline getiriyor. Hatta bir vakit geliyor ki sadece kendi arzularımızı değil, başkalarının arzuladığı şeyleri de arzulamaya başlıyoruz. Yani, insanlar şuraya teveccüh etmiş, biz de oraya teveccüh edelim diyoruz. İşte bir dönem böyle modalar parlıyor, bir Dubai çikolatası modası çıkıyor.
Evet.
Herkes onu tüketmek istiyor. Başka bir moda çıkıyor, oraya doğru karınca sürüleri gibi üşüşmüş oluyoruz. Daha önceki programlarda söylemiştim, bilge bir Rus romancı Alexander Solzhenitsyn'in kitaplarımda da alıntıladığım, beni çok etkileyen bir sözü var. Diyor ki, ele geçirerek değil, ele geçirmeyi reddederek daha iyi insanlar oluruz. Her şeyi mülk edinerek değil, bazen feragat ederek. Buna bir tür feragat ahlakı da diyebilirsiniz.
Evet.
Dünyevi olandan feragat ederek. Ruh, dünyadan feragat ederek yüceliyor zaten. Ha bu yani bir lokma bir hırka yaşayalım, biz zaten böyle yaşıyoruz. Böyle bir şey asla söylemiyorum. Bu haddim değil. Kendi sınırlarımı da bilmek isterim doğrusu. Ama bizi manipüle eden,
evet,
bizi
evet,
kitle insanına çeviren, kalabalıklar içinde şekilsiz kılan, bir ruhumuz yokmuşçasına, kendi irademiz yokmuşçasına, kendi iç, reklamcılık faaliyetleriyle, kendi aldatma faaliyetleriyle bizi kandıran, kolayca tüketim objesine dönüştüren şeytani bir düzene karşı,
evet,
çok,
evet,
uyanık olmamız lazım.
Evet.
İşte istina sahip olduğumuz en önemli kuvvetlerden bir tanesi galiba. Ben böyle bir giriş yapmış olayım.
Burada gündeme geliyor.
Evet.
Evet.
Siz bu istina kavramını özellikle çok dile getirdiniz. Ne demek istiyorsunuz istina
o
ile?
Şöyle, evet. Kemal Bey, yani bir yaşanmışlığın sonu olarak ortaya çıktı o kavram. Yani kitaplarda okunmuş veya büyüklerden dinlenilmiş ama hayatta tecrübe edilmemiş bir kavram değil. Bir yaşanmışlığın sonucu olarak ortaya çıktı. Şöyle söylemeye çalışayım. Şimdi biz enformatik çağında yaşıyoruz. Yani şöyle, elimizdeki elektronik araçlar vasıtasıyla, internet üzerinden, cep telefonlarıyla, tabletlerle vesaireyle her türlü haber, enformasyon bize geliyor. Her yerde geliyor ve her zaman geliyor ve herkese geliyor. Bu kitleyi, bu kanalı yöneten bir akıl var. Bu küreselci akıl. Yani bu içerikleri hazırlayan ve internet üzerinden bütün dünyaya neşriyat yapan bir akıl var. Küreselci akıl o kitleyi yönlendiriyor. Eskiden bizler, yani benim çocukluğum ve gençliğim 50'li yıllar, görmezdik. İnsan görmeyince istemez. Bilmediği şeyi isteyemezsiniz. Hayal dahi kuramazsınız. Dolayısıyla biz mahdut bir çevrede yaşıyorduk. Bu bir realite. Ve bize verilenlerle mutlu olmasını, mesut olmasını, mutmain olmasını biliyorduk. Ama şimdi ben iyi kötü bir gözlemciyim. Çocuklara bakıyorum, gençlere bakıyorum, yetişkinlere bakıyorum, ihtiyarlara bakıyorum. Gördüğüm şey şu. Kendi bulunduğu sosyal şartlarda, maddi şartlarda, bilgi ve görgü düzeyinde hak etmediği, erişmesinin mümkün olmadığı şeyleri istiyorlar. Bu şekilde, bu vesile, bu vasıtalarla bir haber bombardımanı altındalar ve özendiriliyorlar insanlar. o zaman tabii ki mutsuz oluyor. Şunu görmüyor, bu benim haddim değil. Ben bunu yapamam. Şundan dolayı yeteneklerim yetmez. Maddi imkanlarım kafi değil. Zihni imkanlarım yetmez. Duygusal boyutum bununla ifade etmeye kafi değildir. Bunu görmüyor insanlar.
Çok tuhaf. Yani modernitenin vaaz ettiği şeylerden bir tanesi egonun zincirlerinin tamamen boşaltılması, evet. Salıverilmesi. Zembereğinden boşalmış gibi. Evet. Her yere gidebilirsin, her şeyi yapabilirsin.
Kendini aş.
Sen hak ediyorsun, aş kendini.
Evet, yapabilirsin.
Sen en iyisine layıksın.
Evet.
Yani bir başkası yerine niye sen olmayasın?
Evet, aynen öyle. Ve bu sizi mutsuzluğa itiyor. Çünkü yapamıyorsunuz. Bir de hayatın realitesi var. Yani yapamıyorsunuz ama benim hakkım diyorsunuz. İşte o hak noktasında yanılıyorsunuz. Hakkınız değil. Tabii bakın bu hiç kaderden bahsetmedim. Çok lojik bir düzen kurdum. Çok lojik bir biçim kurdum. Birileri size devamlı olarak şu şu şu maddeler, şu şu şu imkanlar, şu şu şu geziler, şöyle şöyle şöyle makamlar hakkınız yapabilirsiniz diyor. Siz de buna kanıyorsunuz kendi şartlarınızı göz önüne almadan. Bir de kader diye bir hadise var. O ayrı bir hadise. O zaman mutsuz oluyorsunuz ve bu mutsuzluğunuz sadece sizde kalmıyor. Bunu çevrenizde de yayıyorsunuz ve toplumsal bir mutsuzluk hali oluyor. Kaotik bir yapı ortaya çıkıyor. Bundan kurtulmamız lazım. O zaman şöyle oluyor hadise. İnsan bu sosyal medya dediğimiz veya işte internet kanalları, tablet, cep telefonu, televizyon vesaire, bu size sizin sınırlarınızı aşan hiçbir zaman erişemeyeceğiniz hedefler gösteriyor. Bu bir hayal ama siz onun eseri oluyorsunuz ve mutsuzluk devam ediyor. Bundan kurtulmamız lazım. Toplu evet. Halde yaşayabilmek için bundan kurtulmamız lazım. Bunun da karşılığında ben ne yapabilirim? Dikkat ediyorum, o sunulan bütün şeyler, eşya, geziler, yemeklere de katalım, makamlar, mevkiler, hepsi bizim bedensel dürtülerimize hitap ediyor. Bedensel dürtülere hitap ediyor.
Bedensel hazları doyurmak istiyor.
Evet, bedensel hazları doyurmak istiyor. O zaman soru şu, peki ben insan olarak sadece bedensel hazlardan mı ibaretim? Bedensel hazlar, bir ufak okuma yaptığınız zaman bütün canlılarda var. Bedensel içgüdüler, bir tanesi çok önemli, hayatın devamı. İkincisi de türün devamı. Bu türün devamı içgüdüsü üzerinde zaten çok büyük bir endüstri kurulmuş vaziyette dünyada. İsmini söylemeyelim. Merak eden biraz açar bakar, zaten her günde bunu karşılaşıyoruz katmerli versiyonlarıyla. Peki ben sadece içgüdüden ve dürtüden mi ibaretim? Bedensel hazlardan mı ibaretim? Hayır, benim bir aklım var. Güzel, peki başka neyim var? Duygularım var. Hayran oluyorum, duygulanıyorum, üzülüyorum, seviyorum. Güzellik karşısında tesir oluyorum, büyüleniyorum. Duygularım var. Dolayısıyla ben insan olarak aklımı, zihin düzeyimi ve duygularımı da kullanmak, geliştirmek zorundayım. O yaptığım okumalar, düşüncelerimi, konuşmalarım vesaire şu çok net ortaya çıktı. İnsan varlığı sınırlı. Bu sınırlı varlığın içerisinde bedensel dürtüler ve hazlar, zihni fonksiyonlar ve duygular var. Eğer zihni fonksiyonlarınızı ve duygularınızı geliştirmezseniz dürtüler bütün varlığınızı kaplıyor. O zaman siz İslami tabiriyle belhem edal oluyorsunuz. Hayvandan da daha aşağı oluyorsunuz. Niye? Çünkü hayvanda zihin ve duygu yok. Sadece dürtü var. Ama size verilmiş olan bu iki büyük nimeti adeta ihmal ediyorsunuz. Üzerine çiziyorsunuz. Reddediyorsunuz. Buna eski tabiriyle küfranlı nimet derler. Nimetlerinin kadrini bilmemek. Bu feci bir şey. İslami söylemde konuşuyorum şu anda. Dolayısıyla biz varlığımızı, zihnimizi ve duygusal varlığımızı geliştirerek bu dürtülerin önüne geçebiliriz. Sınırı onlar küçük kalır o zaman. O işte o istina o zaman çok rahat olarak ortaya çıkıyor. Dürtüleri gelişmiş, zihni ve duygusal varlığı gelişmemiş bir insana müstahni kal demek çok kolay. Ama yapması fevkalade zor.
Bu dürtü dediğimiz şey hocam, beynimizde dopamin dediğimiz haz molekülüyle çok alakalı. Ve bugün dopamin çağı diyorlar yaşadığımız çağa. Ya, çünkü dürtüleri kimse engellemek istemiyor. Tabii. En yaygın dürtülerimiz işte sosyal medyada şurada burada tanınmak.
Beğenilmek,
evet. Like almak, evet. Efendim alkış almak. Dolayısıyla insanlar vakitlerinin önemli bir kısmını maalesef buralarda heba ediyorlar. Ve dopamin bağımlılığı bir süre sonra artık içinden çıkılmaz bir hale gelince insan artık bunsuz yapamamaya başlıyor. Evet. Sabahtan akşama kadar oralarda onay peşinde koşan, takdir peşinde koşan veya efendim kılığıyla, kıyafetiyle, yediğiyle sadece maddi olanla tatmin olmaya çalışan bir kitle insanı ortaya çıkıyor. Bunun için istina, daha tıbbi bir şey de söylersem, dopamin detoksudur aynı zamanda.
Çok güzel. Çok güzel. Şimdi tabii siz işin ilmi tarafındasınız. Ben sadece kendi amatör gözlemlerim üzerinde konuşuyorum.
Siz işin derin ve felsefi tarafını ortaya koyuyorsunuz. Ben psikolojiyle ilgili tarafını
çok
söylüyorum.
Çok muhteşem oldu, gayet güzel. Şöyle, Batı'da işte bulunduğum zamanlarda üniversitede mesela matematikle uğraşan profesörler gördüm. Yani bir Batılı gibi yaşamıyorlardı tüketim açısından. Lüks değildiler. Fevkalade basit giyiniyorlar. Çok sade bir hayatları var. Peki bunları bu sade hayatta ve mutlu insanlar, hayatın içindeler. Öyle bir takım fantazileri yok. Şunu gördüm, adam zihninin farkına varmış. Aklının farkına varmış. Akli hazlarla yaşıyor. Matematikle soyutlar dünyasına girmiş. Soyutlar dünyasında mutlu oluyor. Aklının hazları ona yetiyor yaşamak için. Dolayısıyla maddeyle, yeniyle, gösterişle, otomobille, o zamanlar öyleydi yani. Peki hala araba çok mühim bir gösterge hayatta var olmak için. Onun alakası yok. Elbiseyle onun alakası yok. Böyle bir adam. Tabii bunun yanında felsefeciler var. Onlara toplum çok itibar etmezdi ama soyutlarla zihin meşgul oluyor. Demek ki dedim, soyutlar dünyasına girdiğiniz zaman matematik, felsefe ve dilciler var. Girdiğiniz zaman o haz size yetiyor hayatta yaşamak için. Bakın burada hiç dini bir motiften bahsetmiyorum. Sadece Allah'ın verdiği zihinsel gücü, zihinsel kabiliyeti kullandığınız zaman siz ister istemez bunun bir sonucu olarak küreselcilerin taarruzundan, tasallutundan kendinizi kurtarmış oluyorsunuz. Müstani kalıyorsunuz. Çok uzatmayalım. Duygu boyutuna girelim. Ve oradan da tasavvufa geçelim isterseniz.
Tabii, buyurun.
En üstte tasavvuf. Muhabbetullah, muhabbet-i Resulullah, muhabbet-i Ricalullah. Bunlarla ruh tanıştığı zaman hiçbir şey istemiyor.
Maddi zevklerle mukayese edilebilir gibi
hiçbir
değil.
Hiçbir şey istemiyor yani. Ne verseler ana şadi, ne kılsalar ona şahit diyor şair yani.
Ne kadar böyle, güzel.
Böyle bir hadise. Evet. Dolayısıyla ben kendime de söylüyorum. Çünkü insan unutuyor. Ben de unutuyorum. Unutmasam da unutmak istiyorum hak ve hakikati. Böyle bir yanımız da var bizim. Beşeri zaaflarımız var. Onun için hep söylememiz lazım. Usulü adabına göre söylememiz lazım. Kendime de öyle söylüyorum, usulü adabına göre. Sonra etrafında olan çocuklara da, torunlara da filan, öğrencilere bile, dostlarıma da biz Cenab-ı Allah'ın lütfettiği aklı ve duyguyu, hissiyatı doğru istikamette kullanmak mecburiyetindeyiz. O zaman maddi dünya ile olan ilişkimiz ister istemez kısıtlanıyor. İstina çok kolay bir hale geliyor. Daha iyi bir hazzı tattığımız için, daha üst bir hazzı tattığımız için bize lütfedilen, Hazreti insan olmak hasebiyle bize layık görülen, müstahak olarak bize verilen, lütfedilen, kerem buyurulan bir başka hazzı tattığımız için maddi hazlarla olan ilişkimiz bu kadar kafi efendim, ganisiz diyebiliyoruz. Aksi halde aklın hazzını tatmasak, duygunuz hazlığını tatmasak biz de neuzubillah o maddenin peşinde koşarız. Like almak isteriz bu yaşımızda biz de yani.
Ama bu biraz denizin suyuyla harareti gidermek istemek gibi içtikçe aynen, daha da susuyorsunuz.
Evet, evet.
Maalesef. O bir sudur, benim hararetimi giderir diyorsunuz ama sizi daha da susutuyor.
Kesinlikle gidermiyor. Çünkü yanlış. Reçete yanlış yani.
Tabii. Ruhun sonsuzluk özlemini gidermeyen hiçbir şey insana çare ve ilaç olamıyor.
Aynen hocam. Öyle.
İnsan nerelerde ruhun sonsuzluk özlemini gideriyor? Vecd hallerinde, istirak hallerinde, aşk hallerinde. Orada evet, madde artık önemini kaybediyor. Orada sizden çok daha büyük bir bütünün bir parçası olmuş oluyorsunuz. Bir zerresiniz. Bir zerresiniz ama öyle büyük bir bütünün içinde titreşiyorsunuz ki onun lezzetiyle başka lezzetleri mukayese etmek mümkün değil.
Aynen öyle. Bir de tabii yani kader dediğimiz o büyük oluşuma iman edip oradaki hikmeti yakalayabiliyorsanız hayat bir anda çok farklı renkleniyor. Biraz evvel bahsetmeye çalıştığım yine rasyonel bir model idi. Yani aklı hazları kullanın, aklın farkına varın. O zaman göreceksiniz ki maddi dürtülerle aranızda bir duvar örülecek, bir kısıtlama gelecek. Ama kader denen o büyük lütfu ibret aynasından zaman zaman sabırla, zaman zaman büyük şükürle. Geçen de böyle kendi kendime mırıldanırken Fıkarayı Sabirin, Aniyayı Şakirin tabirleri aklıma geldi. Çok güldüm. Eskiden bunlar çok kullanılırdı. Fıkarayı Sabirin, sabreden fakirler. Aniyayı Şakirin, şükreden zenginler. Bunlar birbirine ayrılmazdı eskiden. Şimdiki gibi değil. İşte mesela dilin zevkine varmış adamlarla tanıştım. Türkçenin ve bir yabancı dillerin. O da zihni bir hazdır ama bedi bir duygu verir size. O zaman maddi alanla olan irtibatınız giderek kısıtlanıyor. Çünkü biz mahdut varlıklarız. Zihnimiz de mahdut, fiziksel varlığımız da mahdut, duygusal varlığımız da mahdut. Bizi çok yüklerseniz duygusal olarak ağlarız, sıkılırız, sonra yorulur ve uyuruz, kendimizden geçeriz. Çok fazla yüklenemeyiz. Dolayısıyla o şeyin içinde, o kısıtlı alanın içinde duygumuzu ve zihnimizi geliştirmek mecburiyetindeyiz. Tabii sizin bahsettiğiniz o vecd ve istirak hali o zirve. Ama şöyle diyorum ben, o vecd ve istirak halinde yazılanlar, oradaki hadiseyi anlatan menakip okunduğu zaman bizim de içimizde bir başka dünyanın kapıları aralanıyor. O da istinaya giden yolun başlangıcıdır.
Başka bir dünya mümkün diyor
bize. Mümkün diyor, evet. Yaşamış diyor ve siz o hale bir şekilde ortak oluyorsunuz. Bir şekilde miktarı kaderle alakalı bir şey. Ama mutlaka ortak oluyorsunuz. Ve isteyemez, varlık istemez hale geliyor. Oradaki tatminden size de bir parça düşüyor. Ben daha da bir yorum yapmak isterim. Bu hali yaşayan insanlar, bu hal üzerinden hiçbir şey yazmayabilirlerdi. Gerek manzum gerek mensur. Onlara yaz dendi. Onlar yazdılar. Niye? Bizim için. O hali onlara lütfeden Cenab-ı Rabbül Alemin, ey kulum, seninle aramda böyle bir esrar zuhur etti. Ben sana bu hali yaşattım. O zaman sen de yaşadığın bu hali dünya kelamıyla, benim öbür kullarımın anlayacağı bir kelam ile yaz ki onlar da bu hale muttali olsunlar. En azından yaşamasalar bile yaşanmış bir tecrübeyi okusunlar. Ruhlarında bir derinlik, bir ihtizaz hasıl olsun. O bir emanet. Hazreti Yunus da böyle, Süleyman Çelebi de böyle, Fuzuli'nin su kasidesi de böyle. Azizim, ben buna böyle inanmışım. Neden? Şundan dolayı ne zaman okusam, hatta ben dostlara şunu da söyleyeyim, bizi dinleyen aziz dostlara, beyit ezberleyin, zihninizde kalsın. Hayatın germü serdi arasında, sıcağı ve soğuğu arasında öyle anlar olur ki sizin ruhunuz çok sıkılabilir, gerilebilir. O beyti okuduğunuz zaman bir anda bir başka dünyaya geçiyorsunuz. Neden? Çünkü o beyit benzer ruh hali yaşayan bir kabiliyetli insana ilham edilmiştir. Ey kulum, sen şu beyti söyle, O benim tarafından size verilmiş bir mesaj, bir tesellidir. Şair söylüyor. Ve o beyit muhafaza ediliyor. Kaybolabilirdi de. Ve biz okuyoruz. Küfür zülfün salalı, rahneler imanımıza, kafir ağlar bizim ahvali perişanımıza. Seni görmek müteassir öyle ki eşk, sana baktıkta dolar dideyi giryanımıza. İşte biraz uğraşıyorsunuz, ya Rabbi diyorsunuz, yalvarıyorsunuz. Bazen münkesik oluyorsunuz, bazen münfail oluyorsunuz, bazen ya Rabbi diyorsunuz. Kapına geldim, sonra Hazreti Fuzuli çıkıyor. Kafir ağlar bizim ahvali perişanımıza. Seni görmek müteassir, zor öyle ki eşk, sana baktıkta dolar. Demek ki diyorsun, Fuzuli de aynı hali yaşamış. Ona söyletmiş. Nasıl Fuzuli bunu nasıl söylüyor? Seçkin bir kul. Benim itikadım öyle. Kendi söylemiyor, söyletiyor ona yani. Ve bu dörtlü yaşatıyor. Yine laf açıldı madem. Muallim Naci'den şu anda geldi. Allah nedir deyince gafil. Allah deyip hamış olur dil. Pozitivist soruyor. Allah nedir diyor. Müslüman cevap veriyor. Allah deyip hamış olur dil. Bahsedemem ki ondan diyor yani. Susuyor dilim diyor. Allah diyor sadece. İşte böyle bunlarla bizim vaktimiz geçti. Elhamdülillah hala da geçiyor. Bunlarla biz hemsal olduğumuz zaman gene istiyor muyuz dünyadan? Bu yaşımızda tabii ki istiyoruz. Ama ölçülü. Diyelim ki ben buraya gidemem. Bu işi yapamam. Şunu şunu alamam. Ölçü. Bunu da söylüyorum. Bizim torunlar da dedem öyle mi? Evet öyle diyorum. Tamam diyorlar onlar da.
Hocam sizin anlatımlarınızdan şunu çıkarıyorum. İnsanın iç dünyasının zenginliğiyle boy ölçüşebilecek maddi bir zenginlik yok.
Yok. İşte bu kadar. Bakar basit. Bu kadar basit. İnsanın iç dünyası, tabii o iç dünyayı veren o. Bu hazzı veren o, bu hazzı tattıran o. Kulun yaptığı maddi zenginlik onun yanında solda sıfır kalır. Hiç şey değil yani. Öyle bir tatmin istetmiyor. Aşk gelecek, cümle eksikler biter diyor Yunus. Eksik bitmiyor. Siz onu eksik diye görmezseniz. Eksik bitmez.
Tabii.
Nefis her zaman eksik görür. En çok eksik gören de en zenginimizdir. Onun derdi hepimizden fazla. Aman ya Rabbi.
Tabii. Sadece varlık peşinde yani maddi varlık peşinde koşan insanlarda statü endişesi diye bir endişeden bahsedilir. Yani onu koruma, sürdürme yönünde yoğun bir endişe.
Aşağı düşersem ne olur? Evet.
Yıllar evvel kitapçılık yapan, daha sonra önemli bir şirketin hem ortağı hem genel müdürü olan bir ağabeyimiz vardı. Yıllar sonra karşılaştık onunla bir yerlerde. Dedi ki Kemal'cim dedi, o kitapçılık yaptığım günler ne güzelmiş ya dedi. Şimdi dedi döviz bir yükseliyor dedi. Günlerce yataklara düşüyorum dedi. Ben bu işletmeyi nasıl çevireceğim, ne yapacağım diye dedi. Dert içinde gömülüyorum, derte gömülüyorum dedi. O günler çok rahatmış, çok tatlıymış dedi.
Evet. Birileri bu çileyi çekecek.
Evet, birisi diyor, bir söz var ya, derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur diye.
Evet. Öyle bir şey.
Evet. İstina pratiğini konuşacak olursak değerli hocam. Günlük hayata istina makamını, istina duruşunu nasıl uygulamamız lazım sizce? Ne yapmamamız lazım, ne yapmamız lazım?
Bir defa bizim yapmamız gereken her yaşın işleri var. Onları yapmamız lazım ve hakkını vererek yapmamız lazım. Zaman itibariyle de ne acül ne de çok gevşek zamanı israf etmememiz lazım. Her vaktin hakkını vererek o işleri kendi kabiliyetimiz istikametinde ne kadar yapabiliyorsak en iyisini yapmamız lazım. Bu bir defa bir Müslüman olarak söyleyeyim, ibadet ve taat istikametinde gelişir. Ben yine çok üzerinde duruyorum, bunu kendim için de söylüyorum. Ne kadar yapabiliyorsak, o biraz hem bize bağlı hem de danışacağımız insanlarla alakalı, nevafil üzerinde de durmamız lazım. Nafileler. O bizi dengeye sokuyor. Yani minimalist ibadet ve taatta minimalist olmamamız gerekiyor. O nevafil bizi dengeye sokuyor.
Bir disiplin de kazandırıyor. Tabii. Bir iç disiplin evet. de kazandırıyor.
Ve sizi ruhen tatmin ediyor. Yani belki istinanın birinci şartı o. Yani nafilelerle meşgul olmak, dua ve iltica ile meşgul. Ne kadar yapabiliyorsak, o bir psikoloji, ruh halidir o. Hı hı. Bu noktada büyükleriniz yoksa büyüklerin yazdıkları ile irtibat kurmak sayesinde bir disiplin kurulabilir. Ve tabii ki dua ve iltica şundan dolayı çok mühim. Biz yalnız kalırsak toplumun ve nefsimizin ve şeytanın tasallutuna maruz kalıyoruz. Bizim yalnız kalmamamız lazım. Bu yalnız kalmamak insanlarla temas halinde oluyor sülaha ile. Bir de ruhen yalnız kalmamak için biz Cenab-ı Resulullah'a, büyüklerimize manevi olarak rica ediyoruz. Onlardan yardım talep ediyoruz. Hatırlamak suretiyle Cenab-ı Rabbil Alemin'e dua ediyoruz. Ona sığınıyoruz. Onunla rızasına talibiz. Bu bir iç dünya. Bunu yaparken de dış dünyayla olan ilişkimizi minimalize etmemiz lazım. Yani mesela televizyon vesaire açıkken bunları yapamayız. Mümkün mertebe fizik dünyamızı sınırlandırıp böyle bir ruhi tecrübe yaşamamız lazım. Az, öz ve devamlı. Şimdi Ramazan-ı Şerif geliyor. Tabii yükleniyor insanlar. Doğru, bir zirve yapacak. Ama zirveden sonra lütfen sıfıra doğru eğri inmesin yani. Böyle bir ortalamada devam etsin. Bu da bir nasip meselesidir. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra tabii ki bir işimiz var.
Evet.
O işimizi yapmaya çalışacağız.
Tabii. Değerli hocam, bu programımız Ramazan'dan evvelki hafta yayınlanmış olacak inşallah. Dolayısıyla belki istina ve Ramazan ilişkisi üzerine de birkaç şeyler söylemek istersiniz. Çünkü neticede vücut hazlarının, beden hazlarının geri çekildiği bir aya giriyoruz.
Ramazan'da şöyle, yani Ramazan bizi helallerden de mahrum kılıyor. Bırakın yani sınırın öteki tarafında kalanlarla meşgul olmayı, bizim helallerle olan ilişkimizi de ciddi manada kısıtlıyor Ramazan. Demek ki insanın böyle bir aya ihtiyacı var. 3 gün değil, 5 gün değil, 1 hafta değil, 10 gün değil. 1 ay, ya 29 ya 30.
Evet, eşya ile ilişkimizi, kendimizle ilişkimizi, yaratıcımızla ilişkimizi, her şeyi yeniden düşünmemiz gereken bir aya, bir tefekkür
evet,
ayına giriyoruz.
Evet, istina sadece maddi dünyayla kurulan ilişki değil, göz ve kulak ilişkisi de var bunun içerisinde. Genelde var da oradan pek bahsetmedik. Ramazan'da göz ve kulak ilişkisi daha da gündeme geliyor. Gözünüze ve kulağınıza sahip çıkacaksınız. Çünkü neden? Çünkü göz ve kulak birer duyu organı. Birisi imaj yakalıyor, ötekisi ses yakalıyor. Fiziksel hadiseler, optik ve akustik. Ama kalbe intikal ediyor. Ve her biri kalpte bir iz bırakıyor. Müsbetlerle baktığınız zaman kalpteki izi siliyor. O da bir izdir. Bir izin silinmesi. Menfilerle uğraştığınız zaman kalpte bir iz kalıyor. İse iz bırakıyor.
Evet.
O da bir izdir. Menfilerle ilişki devam ettiği müddetçe iz hem yayılıyor hem kalınlaşıyor. O bakımdan Ramazan'da özellikle, tabii ki Ramazan sonrası gözünde kulağında çok dikkatli, müstani kalınması gereken organlar olduğunu, azalar olduğunu söylemem mümkün. Ramazan bizi ayrıca helallerden mahrum ediyor uzun bir vakit. O zaman tabii bizim kalbimiz, yani duygusal varlığımız çok gündeme çıkıyor. Özellikle iftar vakitlerinde. Yani o ihtiyacın zirveye vardığı ama maddi olarak sizin geri durduğunuz iftar vakitlerinde.
Ve o kavuşabilecek olmanın sevinci.
Değil mi?
Sizden esirgenmiş olan bir vakit geliyor ve size bağışlanıyor.
Evet.
Aslında o an ne kadar büyük bir nimete sahip olduğunuzu fark ediyorsunuz. Herkesin içini bir sevinç kaplar. İftar sofralarında herkes birbirine o kadar kardeştir ki. İşte bunlar belki de Cenab-ı Hak bu hisleri yoğun olarak yaşamamızı istiyor bizim.
Tabii.
Yani bu
tabii.
kardeşlik zaten tabii. olması gereken bir şey. Her insan diğer kardeşini kendine dost, ortak, yoldaş, kardeş bilmeli. İnsanı, diğer insanı böyle bilmeli.
Zaten yaratılışımızın sebebi o.
Sebebi bu.
Kabileler evet. ve şubeler halinde yarattık ki bilişeseniz, tanışasınız evet. diyor.
Birbirine... O iftar sofrasında evet. çok doğal bir kardeşlik oluşuyor.
Evet.
Herkes birbirine karşı çok sevecen orada.
Evet.
O iftar anı gelmekteyken varlığı birden bir sevinç kaplıyor, bir neşe kaplıyor. O da işte sahip olduğumuz nimetleri yeniden idrak edebilmemiz için, bize bağışlanmış olanı fark edebilmemiz için.
O yani fiziki haz geri bırakılmış, o zaman ruhi varlığımız kendini hissettiriyor.
Tabii.
Ve biz muhabbet üzere yaratıldığımız için o muhabbeti hisseder, adeta ona dokunur hale geliyoruz. İftar sevinci işte o demek zaten. Ve bu sonra tabii ki iftardan sonra da devam ediyor. Sahurla beraber bir başka dünyaya geçmiş oluyoruz. Sonra gündelik hayat devam ediyor. Ama mesela ben yine mümkün olan insanlar için söyleyeyim, yapabilen insanlar için Ramazan'daki rutinleri biraz değiştirmek lazım geliyor. Ne kadar yapabiliyorsanız en azından şöyle, yani Ramazan geldi, ben rutinleri değiştirmek mecburiyetindeyim. Ne kadar yapabiliyorsam o kadar yapabileyim. Ramazan'dan dolayı ya her zamanki adetlerimi azıcık değiştireyim. Böyle bir Ramazan.
Efendim aslında hayat üzerine muazzam bir yavaşlama molası. Yani kendimiz için neyin daha önemli olduğuna dair bir muhasebe imkanı.
Evet.
Atik Valide'den inen sokakta.
Evet, evet.
Bu şiiri okumazsak olmaz değerli hocam.
Buyurun efendim.
Atik Valide'den inen sokakta Yahya Kemal Üstad. Bunu müsaade ederseniz hepsini okuyabilir miyim?
Lütfen, tabii.
Bana çok dokunur bu şiir. Çok dokunur. İçimde bir şeyi titretir, böyle gözlerimi nemlendirir.
Ben onu söyleyeyim sonra. Siz okuyun şiiri, peki. ben niye dokunduğunu söyleyeyim.
Peki,
çünkü
evet.
ben de ona benzer bir psikoloji yaşadığım için onu ifade edebilirim.
İftardan önce gittim Atik Valide semtine. Kaç defa geçtiğim bu sokaklar bugün yine sessizdiler. Fakat Ramazan maneviyeti bir tatlı intizara çevirmiş sükuneti. Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler, sessizce çarşıdan dönüyorlar, birer birer. Bakkalda bekleşen fıkara kızcağızları, az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı. Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün. Bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti gün. Top gürleyip oruç bozulan lahzadan beri, bir nurlu neşe kapladı kerpiçten evleri. Ya Rab, nasıl ferahlı bu alem, nasıl temiz. Tenha sokakta kaldım, oruçsuz ve neşesiz. Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı, hadsiz yaşattı ruhuma bir gurbet akşamı. Bir tek düşünce oldu teselli bu derdime, az çok ferahladım ve dedim kendi kendime, onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür. Madem ki böyle duygularım kaldı, çok şükür.
Evet.
Üstad yazmış.
Kendini de söylüyor bu arada.
Evet. Onu da söylüyor. Yani çok hüzünlü bir şiir aslında.
Evet.
Kimsesizliğin, öksüzlüğün tabii. şiiri. Ama en azından onlardan ayrı olmanın evet. diyor, hüznü evet. var bende diyor.
Böyle insanları ben tanıdım. Yani bu psikolojiyi biliyorum. Mesela merhum babam böyle insanları tanımamıştı. Bu da bir mazhariyet idi onun açısından baktığım zaman. Bir küçük fıkrayla bitirelim mi? Bir küçük menkıbe. Zenginin biri uşağıyla çarşıya çıkmış. Alışveriş yapacak. Uşağına da taşıtacaklar. Gayet iyi araları yani. Hizmetkar, ona çok hürmetkar. O da ona gayet merhametli. O sırada öğle ezanı okunmuş.
Hı hı.
Demiş ki hizmetkar, efendi bana müsaade et. Şurada hı. gideyim, öğle namazını kılayım. Geleyim. Olur demiş zengin. Ben demiş girmeyeyim. Şurada caminin kenarında çınar ağacının dibinde bekleyeyim. Cemaat girmiş, namaz kılınmış, bitmiş salavatlar, dualar, ayrılmışlar. Uşak çıkmamış. Adam merak etmiş. Caminin kapısına kadar gitmiş. Perde kalkık içeri bakıyor. İçeri girmiyor. Uşağa işaret etmiş, gel gel. Adam da yavaşça kalkmış, gelmiş. Demiş, niye gelmedin? Demiş ki uşak, efendi demiş, seni camiye sokmayan beni camiden çıkarmıyor demiş.
Ya muazzam.
Şimdi Yahya Kemal de işte böyle birisi yani. Biliyor kendi halini ama camiye giremiyor. Ne yapalım? Öbür tarafta bilmeyiz halimizi. Allah her birimizi rahmetinden, merhametinden, inayetinden, lütfundan dur eylemesin inşallah.
Amin.
Efendimizin amin, şefaatinden dur eylemesin inşallah.
Amin. Ya böyle. Amin efendim.
Dünya sağ böyle.
Sağ olun kıymetli hocam. Gönlünüze tamam, bereket.
Tamam, teşekkür ederiz.
Sağ olun, var olun.
Cümlemiz efendim inşallah.
Bütün dostlarımızın gelmekte olan Ramazan'ını tebrik ediyoruz. Pazartesi günü bunu dinleyecek arkadaşlarımız var. Kimileri daha sonra belki başka kanallardan dinleyecekler ama normal yayın tarihi Ramazan'dan birkaç gün evvel olduğu için Ramazan şeriflerini değerli izleyicilerimizin tebrik ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Gönlünüze bereket kıymetli sağ hocam. Sağ olun. Değerli dostlar, bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Hepinizi selamlıyoruz. Gönülden kalbi duygularla selamlıyoruz. Hoşça kalın efendim.